Ayrım 14.
Saatine bakıyor, o sıra ve Lermontov gibi olmak istemiyorsa eve dönmesinin tam zamanı olduğunu saptıyor. Bununla birlikte bir türlü kendisini büyük adamlardan koparamıyor ve Madame Christine'le buluşmaya gideceği yerde helaya gidiyor. Beyaz Çinlilerin karşısında büyük fikirlerle kafası dolu olduğu sırada yanı başında Lermontov'un sesini duyuyor. Onları işittin. Hiç de ince değiller. Anlıyor musun? İnce değiller. Lermontov bu ince sözcüğünü sanki italik harflerle yazılmış gibi söylüyor. Evet, öyle sözcükler vardır ki başkaları gibi değillerdir. Yalnız bilenlerin anlayabileceği özel değerleri vardır. Öğrenci Lermontov'un ince sözcüğünü neden italik harflerle yazılmış gibi söylediğini bilmiyor ama ben bilenler arasında olduğumdan Lermontov'un daha önce Pascal'ın incelik ruhu ve geometri ruhu hakkındaki düşüncelerini okumuş olduğumu ve insanları inceliği olanlarla olmayanlar diye iki gruba ayırdığını biliyorum. Öğrencinin sustuğunu görünce saldırgan bir tavırla belki de onları ince buluyorsun öyle mi diyor. Öğrenci pantolonunun düğmelerini ilikliyor ve Kontes Robteski'nin güncesinde yazdığı gibi Lermontov'un bacaklarının çok kısa olduğunu fark ediyor. Lermontov'a karşı kendisini teşekkür borçlu hissediyor çünkü ilk kez büyük bir şair ona zor bir soru soruyor ve önemli bir yanıt bekliyor. Kanımca hiç de ince değiller diyor. Lermontov kısa bacakları üstünde kımıldamadan duruyor. Hayır, hiç de ince değiller. Sonra sesini yükselterek ekliyor. Ama ben gururluyumdur. Anlıyor musun? Ben gururluyum. Gururlu sözcüğü de Lermontov'un ağzından italik harflerle yazılmış gibi çıkıyor. Böylece Lermontov'un bir kızın güzelliğinden, bir tüccarın servetinden ötürü gurur duyması gibi bir gurur duyduğunu, ancak ahmakların düşünebileceğini anlatmak istiyor. Çünkü onun gururu çok özel, kanıtlanmış ve soylu bir gururdur. Ben gururluyum diye bağırıyor Lermontov. Öğrencisiyle birlikte Voltaire'in Goethe'ye övgüler yağdırdığı salona dönüyorlar. Şimdi Lermontov öfke içindedir. Masanın önüne dikiliyor, böylece oturmakta olanlardan en az bir baş yukarıda duruyor ve ancak şimdi size ne kadar gururlu olduğumu göstereceğim diyor. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Çünkü ben mağrur bir insanım. Bu ülkede yalnız iki şair vardır. Biri ben, öteki Goethe. Bu kez Voltaire sesini yükseltiyor. Sen belki büyük bir şairsin ama insan olarak işte ancak bu kadar büyüksün. Sana şunu söyleyebilirim. Belki büyük bir şairsindir ama bunu söylemeye hakkın yok. Bu sözler üzerine Lermontov bir an duraksıyor, kekeliyor. Ne diye bunu söylemeye hakkım yokmuş? Ben mağrur bir insanım. Lermontov mağrur bir insan olduğunu birçok kez yineliyor. Voltaire gülmekten katılıyor. Ötekiler de onunla birlikte katıla katıla gülüyorlar. Öğrenci beklediği anın geldiğini anlıyor. Lermontov'un yapabileceği biçimde yerinden kalkıyor ve masada oturan şairleri teker teker süzüyor. Lermontov'u hiç anlamıyor musunuz diyor. Bu şairin gururu sıradan bir gurur değildir. Yalnız şair bilir yazdığı şeylerin değerini. Ötekiler bunu ondan çok sonra anlarlar. Belki de hiç anlamayacaklardır. Dolayısıyla gururlu olmak şairin görevidir. Eğer gururlu değilse kendi yapıtına ihanet etmiş olur. Bir dakika önce hepsi gülmekten iki büklüm olmuşlardı. Ama birden hepsi öğrencinin görüşlerine katılıyorlar. Çünkü hepsi Lermontov kadar gururludurlar. Sadece bunu söylemeye utanıyorlar. Çünkü gururlu sözcüğünün gerektiği gibi söylendiğinde gülünç olmaktan çıkıp anlamlı ve soylu bir sözcük haline dönüştüğünü bilmiyorlar. Bu yüzden onlara çok iyi bir ders vermiş olan öğrenciye karşı minnet duyuyorlar. Aralarından biri Verlaine onu alkışlıyor bile. Goethe, Christine'i bir kraliçeye dönüştürüyor. Öğrenci oturuyor ve Goethe sevimli bir gülümsemeyle ona dönüyor. Evladım, şiirin ne olduğunu biliyor musunuz? Ötekiler bir ara sarhoşların yaptığı gibi tartışmalarına dalmış bulunuyorlar. Öyle ki öğrenci büyük şairin karşısında tek başına kalıyor. Bu çok değerli fırsattan yararlanmak istiyor ama birden ne söyleyeceğini bilemiyor. Yoğun bir dikkatle uygun bir söz ararken Goethe sessizce gülümsemekle yetiniyor. Bu ara hiçbir şey bulamıyor ve o da gülümsemekle yetiniyor. Derken Christine'in hayali imdadına yetişiyor. Şu sırada bir kızla çıkıyorum. Daha doğrusu bir kadın. Bir kasapla evli. Bu Goethe'nin hoşuna gidiyor ve çok dostça bir gülümsemeyle karşılıyor. Öğrenci size tapıyor diyor. Kendisine bir sunuda bulunmanız için kitaplarınızdan birini verdi bana. Verin diyor Goethe ve dizelerini toplayan kitabı öğrencinin elinden alıyor. Sunu sayfasını açıyor ve bana biraz ondan söz edin diyor. Güzel mi? Goethe'nin karşısındaki öğrenci yalan söyleyemiyor. Kasabın karısının öyle ahım şahım güzel olmadığını söylüyor. Üstüne üstlük bugün gülünç bir biçimde giyinmişti. Bütün gün Prag'da boynunda kocaman incileri ve ayaklarında uzun zamandan beri giyilmeyen siyah gece ayakkabısıyla dolaşmıştı. Goethe öğrenciyi içten bir ilgiyle dinliyor ve hemen özlemle çok güzel bu diyor. Yüreklenen öğrenci kasabın karısının ağzında yaldızlı bir sinek gibi parlayan altın dişi olduğunu bile itiraf ediyor. Goethe neşeyle gülerek düzeltiyor. Bir yüzük gibi, bir deniz feneri gibi diye karşılık veriyor öğrenci, bir yıldız gibi diye haykırıyor Goethe. Öğrenci kasabın karısının gerçekte sıradan taşralı bir kadın olduğunu ama işte asıl bu yüzden kendisine çekici geldiğini açıklıyor. Sizi çok iyi anlıyorum diyor Goethe. İşte asıl bu ayrıntılar, kötü seçilmiş bir giysi, dişlerdeki hafif bir bozukluk, nefis bir ruh zayıflığı, bunlardır bir kadını gerçek ve canlı kılan şeyler. Afişlerdeki ya da moda dergilerindeki kadınlar, ki bugün bütün kadınlar onları taklit etmeye çalışıyorlar, çekicilikten yoksundurlar. Çünkü gerçek değillerdir. Çünkü soyut bir takım önerilerden oluşmuşlardır. Onlar bir güdüm bilim makinesinden doğmuşlardır. Bir insan bedeninden değil. Dostum inanın o taşralı hanım bir şaire gereken bir kadındır ve bundan dolayı sizi kutlarım. Daha sonra kitabın sunu sayfasının üstüne eğiliyor, dolma kalemini alıyor ve yazmaya koyuluyor. Bütün bir sayfayı dolduruyor, büyük bir şevkle yazıyor. Kendinden geçmiş gibi ve yüzünden sevginin ve aşkın ışıkları yansımakta. Öğrenci kitabı geri aldığında yüzü övünçten kızarıyor. Goethe'nin tanımadığı bir kadına yazdıkları güzel ve hüzünlü, özlem dolu ve tutkulu, akıllıca ve sevimli. Öğrenci bugüne kadar hiçbir kadına bu kadar güzel sözler söylemediğinden emin. Christine'i düşünüyor ve onu fena halde arzuluyor. Kaba ve çirkin giysilerinin üstüne şiir en değerli sözcüklerden örülmüş bir manto örtü vermiş ve onu bir kraliçeye çevirmiş bulunmakta. Bir şair taşınıyor. Garson salona girdi ama bu kez yeni şişeler getirmedi. Şairlere artık gitme zamanının geldiğini hatırlattı. Kulübü biraz sonra kapatmaları gerekiyordu. Kapıcı kapıyı dışarıdan kilitlemekte ve onları sabaha kadar burada hapsetmekle tehdit etmekteydi. Garson bu uyarıyı kah yüksek sesle, kah yavaşça, kah hepsine birden, kah ayrı ayrı birçok kez yinelemek zorunda kaldı. Sonunda bütün şairler kapıcıyla alay edilemeyeceğini anladılar. Petruka beline bir tekme yemiş gibi kırmızı bornozlu karısını birden anımsayarak yerinden fırladı. İşte o zaman Goethe sonsuz bir hüzünle, "Dostlarım beni burada bırakın, burada kalmak istiyorum." dedi. Koltuk değnekleri yanında masaya dayanmış duruyordu. Kendisini birlikte gitmeye ikna etmeye uğraşan şairlere başını sallayarak yanıt vermekle yetiniyordu. Herkes onun karısını tanır, zalim ve kötü kalpli bir kadındır. Hepsi biliyor ki Goethe zamanında eve dönmezse karısı ona yapmadığını bırakmayacaktır. Yalvarmaya başlıyorlar. Johann, makul ol, eve dönmen gerek. Ve çekinerek koltuk altlarından yakalayarak sandalyesinden kaldırmaya çalışıyorlar. Ama Olimpos'un kralı çok ağır ve onların kolları çok gevşek. Goethe onlardan en az 30 yaş daha büyük ve bu yaş farkı dolayısıyla onların gerçek bir atası durumunda. Birden onu kollarından kaldırıp koltuk değneklerini ellerine tutuşturacakları sırada kendilerini şaşkın ve küçük buluyorlar ve o durmadan burada kalmak istediğini yineliyor. Kimse onunla aynı görüşte değil. Yalnız Lermontov ötekilerden daha şeytan olduğunu gösterme fırsatını kaçırmıyor. Dostlarım, onu burada bırakın. Ben sabaha kadar ona arkadaşlık ederim. Onu anlamıyor musunuz? Gençliğinde haftalarca evine gitmediği olurdu. Şimdi gençliğini bulmak istiyor. Bunu anlamıyor musunuz? Aptal sürüsü. Değil mi Joan? Burada ikimiz halının üstünde uzanırız. Şu kırmızı şarapla sabahlarız. Ötekiler çekip gitsin. Petruka, kırmızı bornozlu, saçları çözülmüş karısının yanına gitmek için koşabilir. Oysa Voltaire, Goethe'yi burada tutan şeyin gençliğine duyduğu özlem olmadığını biliyor. Goethe hastadır ve içki içmesi yasaktır. İçtiği zaman bacakları onu taşımıyor. Voltaire, iki koltuk değneğini yakalıyor ve ötekilere gereksiz utangaçlığı bir yana bırakmalarını emrediyor. Bunun üzerine çakır keyif şairlerin zayıf kolları Goethe'yi koltuk altlarından yakalıyor ve sandalyesinden kaldırıyor. Sonra onu salondan hole kadar taşıyorlar. Daha doğrusu sürüklüyorlar. Goethe'nin ayakları kah yere değiyor, kah büyükleriyle oynayan bir çocuğun ayakları gibi havada salınıyor. Ancak Goethe oldukça ağır ve şairler sarhoş. Ara odaya geldiklerinde yere bırakıveriyorlar. Göte sızlanıyor ve dostlarım, bırakın beni burada öleyim diye bağırıyor. Voltaire öfkeleniyor ve şairlere onu derhal yerden kaldırmalarını buyuruyor. Şairler utanıyorlar. Göte'yi kimi kollarından kimi bacaklarından yakalıyor. Yerden kaldırıyorlar. Kulübün kapısından çıkıyorlar. Merdivenin başına geliyorlar. Herkes taşıyor onu. Voltaire taşıyor. Petruka taşıyor. Verlin taşıyor. Hatta sallanan Yesen'in bile düşme korkusuyla Göte'nin bacağına sarılıyor. Öğrenci de büyük şairi taşımaya çalışıyor. Çünkü insan hayatında böylesine bir fırsatla ancak bir kez karşılaşabilir. Ama boşuna. Lermontov onu çok seviyor. Kolundan yakalamış ve durmadan söyleyecek bir şeyler buluyor. Bunlar yalnız ince olmamakla kalmıyorlar, üstelik beceriksizler de. Bunların hepsi de şımartılmış çocuklar. Bak şuna, onu nasıl taşıyorlar. Neredeyse bırakacaklar. Hiçbir zaman elleriyle çalışmış değiller. Benim fabrikada çalışmış olduğumu biliyorsun değil mi? Unutmayalım ki o zamanın ve o ülkenin bütün kahramanları fabrikalarda çalışmışlar. Kimi devrimci heyecanıyla ve isteyerek, kimi bir mahkumiyetten sonra zorunlu olarak. Her iki halde de bununla övünürler. Çünkü onlara fabrikada kaba yaşamın bu soylu tanrıçanın öpücüğünü almışlar gibi gelir. Atalarını kollarından bacaklarından tutarak şairler onu merdivene kadar taşıyorlar. Merdivenin yuvası dört köşedir ve birçok dik dönemeçleri vardır. Bu da onları çok zor bir beceriklilik ve güç sınavına sokuyor. Lermontov sözüne devam ediyor. Dostum, sen travers taşımak nedir bilir misin? Sen hiç taşımadın. Sen öğrencisin. Ama şu herifler de hiç taşımadılar. Bak nasıl aptalca taşıyorlar. Adamı düşürecekler. Sonra şairlere dönerek bağırıyor. İyi tutun onu aptal sürüsü. Adamı düşüreceksiniz. Hiç ellerinizle çalışmadınız mı? Sonra öğrencinin koluna asılıyor ve gitgide ağırlaşan Göte'yi kaygıyla ve sendeleyerek taşıyan şairlerin arkasından ağır ağır iniyor. Sonunda aşağıya kaldırıma varıyorlar. Yükleriyle ve onu bir elektrik direğine yaslıyorlar. Petruka ve Boşitsa düşmesin diye onu tutarlarken Voltaire yola çıkıyor ve otomobillere işaret ediyor. Hiçbiri durmuyor. Lermontov öğrenciye, gördüklerinin ne anlama geldiğini anlıyor musun diyor. Sen bir öğrencisin ve yaşam hakkında hiçbir fikrin yok ve bu inanılmaz bir sahne. Bir şair taşınıyor. Bunun nasıl bir şiir olabileceğini biliyor musun? Oysa o arada Göte kaldırımın üstüne kayıyor. Petrarko ve Boşya yeniden doğrultmaya çalışıyorlar. Şunlara bak diyor Lermontov öğrenciye. Onu kaldırmayı bile beceremiyorlar. Kollarında güç yok. Yaşamın ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Bir şair taşınıyor. Ne enfes bir başlık. Anlıyorsun değil mi? Şu günlerde iki şiir kitabı yazıyorum. Birbirinden çok farklı iki kitap. Biri tümüyle klasik ölçülerle ölçülü uyaklı, öbürü serbest. Bunlara tutanak özeti adını vereceğim. Kitabın son şiiri. Bir şair taşınıyor başlığını taşıyacak. Bu sert ama namuslu bir şiir olacak. Namuslu bir şiir. Bu Lermontov'un italikle söylediği üçüncü sözcük. Bu sözcük süsleme ve fikir cambazlığı olan her şeyin tersini anlatıyor. Petrukka düşlerinin ve Bosya'nın güldürülerinin tersini anlatıyor. İşçinin çalışmasının dokunaklığını ve kaba yaşam denilen tanrıçadaki tutkulu inancı dile getiriyor. Verlaine gecenin temiz havasıyla sarhoş olmuş, kaldırımın ortasına yerleşmiş, yıldızlara bakarak şarkı söylüyor. Yesenin sırtını duvara dayamış uyuyor. Voltaire yolun ortasında elini kolunu sallamaya devam ediyor ve sonunda bir taksiyi durdurmayı başarıyor. Bosya'nın yardımıyla Göte'yi arka koltuğa yerleştiriyor. Petrukka şoförün yanına oturmasını söylüyor. Çünkü bayan Göte'yi yine de bir parça yumuşatabilecek olan tek kişi odur. Ama Petrukka deli gibi savunuyor kendisini. Niye ben? Niye ben? Ben korkuyorum ya. Görüyorsun diyor Lermontov öğrenciye. Bir arkadaşa yardım etmek gerekince nasıl kaşıyor? Hiçbiri Göte'nin ihtiyar karısıyla konuşacak güce sahip değil. Sonra Göte, Bosya ve Voltaire'in güç bela sığıştıkları arabanın arka kanepesine doğru eğiliyor. Dostlarım diyor, ben de sizinle geliyorum. Madame Göte ile konuşmayı ben üstleniyorum. Sonra şoförün yanındaki boş koltuğa kuruluyor. Petrukka Bosya gülüşünü kınıyor. Şairlerle yüklü taksi uzaklaşınca öğrenci Madame Christine yanına gitme vaktinin geçmekte olduğunu anımsıyor. Petrukka eve dönmem gerek diyor. Petrukka başıyla onaylıyor ama koluna giriyor ve onu oturduğu yerin tam tersi yönüne doğru sürüklemeye başlıyor. Siz çok duyarlı bir çocuksunuz diyor. Siz başkalarının söylediklerini dinleyebilecek yetenekte olan tek kişisiniz. Öğrenci sürdürüyor. Şu genç kız odanın ortasında elinde kılıcıyla jandark gibi dikiliyor. Evet, hepsini sizin kullandığınız sözcüklerle tıpkı anlatabilirim. Üstelik şu sarhoş herifler beni sonuna kadar dinlemediler bile. Kendilerinden başka şeyle ilgilenirler mi onlar? Ya da karınızın bu kızın sizi öldüreceğinden korktuğunu söylediğiniz zaman o sıra kıza yaklaştınız ve gözlerinin tanrısal bir barışla dolu olduğunu fark etmiştiniz. Bu küçük bir mucizeye benziyordu. Ah dostum, asıl şair sizsiniz. Sizsiniz, onlar değil. Petrukka öğrenciyi kolundan tutuyor ve onun oturduğu uzak banyo semtine doğru götürüyor. Öğrenci, peki olay nasıl sona erdi diye soruyor. Karım ona acıdı ve geceyi bizim evde geçirmesine izin verdi. Yalnız düşünebiliyor musunuz? Kaynanam mutfağın arkasında sandık odası gibi bir yerde yatıyor ve çok erken kalkıyor. Bütün camların kırılmış olduğunu görünce rastlantıyla bitişik evde çalışmakta olan camcılara gidip haber veriyor. Öyle ki biz uyandığımızda bütün camlar yeniden takılmış bulunuyordu. Geceki olaylardan bir iz bile kalmamıştı. Neredeyse düş gördüğümü sanıyordum. Ya genç kız diye soruyor öğrenci. O da sabah erkenden gürültü etmeden evden çıkıp gitti. Şimdi Petrukka yolun ortasında duruyor ve öğrenciye neredeyse sert bir ifadeyle bakıyor. Biliyor musunuz dostum, eğer bu olayı Bosio'nun hepsi de yatakta son bulan fıkralarından biri gibi yorumlarsanız çok üzülürüm. Şunu bilmelisiniz, Bosio puştun biridir. Bosio kimseyi anlamayacaktır. Çünkü anlamak karşısındakiyle kendini karıştırmak, onda kendini bulmaktır. Şiirin sırrı buradadır. Sevdiğimiz kadınla kendimizi tüketiyoruz. İnandığımız fikirlerle kendimizi tüketiyoruz. Bizi heyecanlandıran bir görünüm karşısında kendimizi tüketiyoruz. Öğrenci Petrukka'yı coşkuyla dinliyor, gözlerinin önüne birkaç saat önce hakkında kuşkular duyduğu Christine'in hayali geliyor. Şimdi bu kuşkularından ötürü utanç duyuyor. Çünkü onlar varlığının en sefil yarısına ait bulunuyor. Bosya ile paylaştığı bölüme ve bu kuşkular güçlülüğünden değil, zayıflığından doğmuştur. Bunlar kendini sevgiye bütün varlığıyla veremediğinin, sevilen kadınla yanıp tutuşmak korkusuyla aşka cepheden girmeye cesaret edemediğinin kanıtıdır. Aşk şiirdir, şiir aşktır diyen Petrukka ve öğrenci, Kristin'i büyük ve ateşli bir aşkla seveceğine söz veriyor. O Kristin ki daha az önce Göte görkemli bir manto giydirmişti. Şimdi de Petruka öğrencinin yüreğinde yanan ateşi körüklüyor. Onu bekleyen gece iki şair tarafından da kutsanacaktır. Buna karşılık diye sürdürüyor Petruka, gülüş öyle bir patlamadır ki bizi dünyadan koparır ve soğuk yalnızlığımızı fırlatır. Alay, insanla dünya arasındaki bir engeldir. Alay, aşkın ve şiirin düşmanıdır. Bunun için size bir kez daha söylüyorum ve hiç unutmamanızı istiyorum. Bosia aşktan anlamaz. Aşk gülünç olamaz. Aşkın gülmeyle hiçbir ortak yanı yoktur. Evet diye doğruluyor öğrenci coşkuyla. Dünya ona ikiye bölünmüş görünüyor. Bir yana aşk, öbür yana alay ve kendisinin Petruka'nın ordusundan yana olacağını biliyor. Melekler öğrencinin yatağının üstünde uçuyorlar. Kristin küçük odanın içinde sinirli sinirli dolaşmıyor. Öfkeli değil, somurtmuyor. Açık pencerenin önünde sabırsızlıkla beklemiyor. Geceliğini giymiş, örtünün altında dertop olup yatmış. Öğrenci dudaklarına bir öpücük kondurarak onu uyandırıyor ve sistemlerini önlemek için hemen Bosio ile Petruka arasında dramatik bir çatışmaya tanık olduğu Lermontov'un bütün öteki şairlere hakaret ettiği inanılmaz gecenin ayrıntılı öyküsünü anlatıyor. Kristin onun açıklamalarıyla ilgilenmiyor ve kuşkuyla sözünü kesiyor. Kitabı unuttuğuna bahse girerim. Öğrenci Göte'nin uzun bir sunu yazdığı kitabı uzatınca gözlerine inanamıyor. Bu inanılmaz tümceleri üst üste birkaç kez okuyor. Göte'nin yazdıkları, öğrenci ile yaşadığı o aynı şekilde inanılmaz serüveni, geçen yaz boyunca ıssız orman yollarındaki kaçamak gezintilerini, bütün o güzellikleri ve yaşamına yabancı olduğu sanılabilecek o sevgileri somutlaştırmıştı denilebilir. Oysa o sırada öğrenci soyunmuş ve yanına uzanmıştır. Bu o zamana kadar hiç görülmemiş bir sarılmadır. İçten güçlü, ateşli, anaca, kardeşçe, dostça, tutkulu bir kucaklaşma. Gece boyunca Lermontov birçok kez dürüst sözcüğünü kullanmıştı ve öğrenci Kristin'in kucaklayışının bütün sıfatların toplamını özetleyen bu yapay tanımlamayı yarışacağını düşünüyor. Öğrenci bedeninin aşk için mükemmel bir durumda olduğunu hissediyor. Öylesine sert, kesin ve sürekli bir elverişlik içindedir ki acele etmek istemiyor. Uzun ve tatlı bir kucaklaşmanın tadını tatmakla yetiniyor. Kristin şehvetli dilini ağzının içinde dolaştırıyor. Hemen sonra en kardeşçe bir biçimde yüzünün her yanını öpüyor. Öğrenci de dilinin ucuyla Kristin'in ağzında, yukarıda, solda altın dişini yokluyor ve Göte'nin sözlerini anımsıyor. Kristin bir güdüm makinesinden değil bir insan bedeninden doğmuştur. Bir şaire gerekli olan bir kadın. Öğrenci sevincinden uluyabilir. Kafasının içinde Petruka'nın aşk şiirdir, şiir aşktır ve anlamak ötekiyle kendisini birleştirmek ve onda yanmaktır diyen sözleri yankılanıyordu. Evet. Üç şair şu anda onunla birlikte melekler gibi yatağın üstünde uçuşuyorlar, sevinçten coşuyorlar, şarkı söylüyorlar ve onu kutsuyorlar. Öğrenci çok büyük bir coşku içindedir ve Lermontov'a özgü dürüstlüğü aşarak hareketsiz bir aşk oyunundan daha gerçek bir aşka geçmenin zamanının geldiğine karar veriyor. Kristin'in üstüne çıkıyor ve dizleriyle bacaklarını açmaya çalışıyor. Ama hayret, Kristin karşı koyuyor. Yaz boyunca ormanlardaki gezintilerinde yaptığı gibi aynı inatla bacaklarını sıkıyor.